Ayrım 11.
Sayfa 123. Bu kadar uzun konuşabilmesine şaştı. Söylemek istediklerini söylemiş gibi sevindi. Kanı yüzüne çıktı. Güvenle dönüp kıza baktı. Korkuları dağılmış gibi gördü kızı. Güler gibi o da kendisine bakıyordu. Öylesine geldi ki kız bu sözlerinden niye arabanın yanı sıra geldiğini, onun için duyduğu korkuları, kıskançlığı hep anlamıştı. Mutluydu kendisinin yakınlığından. Çalcıları geçtiler. Kayların kabakları görününceye kadar arabanın yanı sıra yürüdü. Yol ondan öte dümdüzdü önlerinde. Arabadakilerden ayrılması gerektiğini anladığı yerde söylemek istediği sözü tam bulamayarak "Kaylar göründü" dedi. "Sizlere güle güle." Adam kendini zorlayarak "Eksik olma" diye karşılık verdi. "Yolun açık olsun." Yol arkadaşlıklarından duyduğu tedirginliği ne kadar uğraşsa saklayamıyordu. Kendisinden bir an önce kurtulmak istediğini açığa vuran bir sabırsızlık vardı sesinde. Saadettin alındı. Beygiri dizgininden tuttu, birden bırakmadı. "Kaylarda çok kalacak mısınız?" Adam başı önünde karşılık verdi. "Karımın anası ağır hasta. Anasına götürüyorum. İnşallah iyileşmiş bulursunuz." Kadın ilk kez söze karıştı. "Sağ bulsak, ölmeden yetişsek razıyım" dedikten sonra iç çekti. "İnşallah bulursunuz." Dizgini bıraktı. Yelesini okşayarak beygire yol verdi. Yolun kıyısında kaldı. Beygir, adam, çocuk, anası geçtiler. Kız elinin altında önündeydi işte. Yüreğinin vuruşları duyabileceği kadar hızlandı. O koca Saadettin Kaptan ezilmiş, kolu kanadı kırılmış bir küçük bakış bekliyordu sadece kızdan. Ama hiç ummadığı bir şey oldu. Kız aklından geçmeyecek kadar cömert davrandı. Anasına göstermeden oyalı ipek mendilini tutuşturuverdi elini. Dünyaları bağışladı ona. Mendili avucu içinde sıkarak olduğu yerden kımıldamadı. Araba biraz uzaklaştıktan sonra önce çocuk döndü, el salladı, sonra adam. En sonra da ilk kez Allah'a ısmarladık diyormuş gibi kız. Kızın kokusu sinmiş mendilini her koklayışında başı döne döne araba karınca kadar kalana dek yolun üstünde dikildi. Poteska'ya geri dönerken aşıktı. O günden sonra her gün Sarıgöl yoluna çıkıp sabahtan akşama dek gözleri yolda tek atlı arabanın geri dönüşünü bekledi. Bir hafta 10 gün geçti, araba görünmedi. 15 gündür kızın mendiliyle yaşıyordu. Uykuları kaçmış, iştahı kalmamıştı. Günleri kızı ilk gördüğü Sarıgöl yolu üzerindeki tümsekte sabahtan akşama kadar yolu gözetlemek, durmadan kızı düşünmekle geçiyor, yanında götürdüğü azığına el sürmediği çok oluyordu. Yüzü süzülmeye başlamış, avurtları çökmüş, elmacık kemikleri iyice belirlenmişti. Kimseye açmıyordu derdini. Kızı düşündüğü ölçüde geçmiş yaşamından koptuğunu, uzaklaştığını duyuyordu. Babasının doğup büyüdüğü Nevaska'nın ortasında tekmeler, dipçiklerle dövüle dövüle öldürüldüğü gün dünyayla küsmüş, içi zehir dolu olarak yaşamıştı bütün gençliğini. Kızla karşılaştığı güne kadar nefretten başka duygu tanımamıştı yüreği. Acıma nedir, sevgi nedir bilmemişti. Geceleri uykusuz geçirdiği saatler boyunca geçmişini hatırlıyordu uzun uzun. Tüfeğinin namlusunu üstlerine çevirdiği adamların gözlerini görüyordu karşısında. Nasıl da korkuyla doluydular. Soyduğu adamların titreyen ellerini, attığı kurşunların arkasından yükselen çığlıkları yeni yeni duyuyordu sanki. Zorla isteklerine boyun eğdirdiği kadınlar olmuştu. Gövdeleri sevişirken nasıl katılaşır, nasıl soğuk kalır ısınmak bilmezdi tenleri. Gözleri ise tiksindiklerini gizlemezlerdi. Öyle bir doğruluşları vardı ki kollarının arasından eteklerini düzeltirlerken küçük bir el devinimiyle küfür ederlerdi sanki. Neden? Şimdi anlıyordu nedenini. Bütün o insanlar daha mutluydular ondan. Tüfeğinin namlusunu üstlerine tuttuğu adamlar yaşama daha bağlıydılar. Sevdikleri, sevildikleri kadınları, çocukları vardı. Soyduğu yolcular ya sevdiklerinden gelir ya sevdiklerine giderlerdi. Ellerinin titremesinin nedeni hep o kavuşmaların canlarını daha tatlı kılmasıydı. Zorla yattığı kadınlar vücutlarını bir başka erkeğe adadıkları, kendisine dokundurmak istemedikleri için tiksiniyorlardı ondan. Tüm mutluluğu tatmışlardı. Gerçek korkuyu ilk kez duymaya başlıyordu yaşamında. Neydi o Sorovic Kilisesi'ne tek başına basması? Olur delilik miydi, cesaret miydi yaptığı? Kaybedecek bir şey yoktu ki o dönemde. Cesareti söz konusu olsun. Ölüm umurunda bile değildi. Saklanmaktan, pusuya düşürüleceğini kollamaktan, anlamsız yaşamaktan bıksın. Aksine eh artık ne olacaksa olsun ölümüne ölüm der ortaya atardı kendini. Giderek aradığı ölümdü bir bakıma ama o böyle üstüne üstüne gittikçe ölüm ondan kaçıyordu sanki. Geçmiş yaşamını düşündükçe gelecek diye, yarın diye bir kavram olmadığını anlıyordu kafasında. Gözünü kırpmadan bütün bu işlere girişirken. Gelecek, sık sık kaçmalar, kovalamalarla dolu, nereye varacağını, nasıl biteceğini kestiremeyeceği, karanlık, dar bir geçit gibi görünürdü ona. Oysa ki şimdi kızı düşünürken ilk kez gelecekle ilgili açık düşler kuruyordu. Kızla evleniyor, çoluğa çocuğa karışıyor, dingin, kandan, kavgalardan uzak günler yaşamayı özlüyordu. Ölmek istemiyordu artık. Böyle ölçülü bir yaşam sürmeyi düşünüyordu hep. Ama 16. gün tam ona yakışacak bir delilik daha yaptı. Kızı görememek sabır diye bir şey bırakmamıştı onda. Kısrağından kendi yetiştirip 6 aydır eğer vurduğu tayını kapattı. En yeni giysilerini, yeni çizmelerini giydi. Kızla karşılaştığı günkü gibi affi şeklini kuşandı. Çiftesi tayının terkisinde, tabancaları belinde, kaylara gitti. Yüksek yapılı, alnı akıtmalı, ayakları sekili, Dorut ayı üstünde ana yoldan kaylara girdi. Çok kişi kendisini tanıdı. Kahveleri, dükkanları, kapıların, pencerelerin ardını, geçtiği yerlerde adının fısıltıları sardı. Neye geldiği, ne yapacağı herkesin merak konusu oldu. Bütün kaylar bu gelişin sonundan ne çıkacağını beklemeye başladı. Çarşıyı geride bırakınca mahalleler arasına daldı. Kasabayı sokak sokak dolaşarak o kanatları yeşille, turuncu boyalı, tek atlı arabayı aradı. Ya da talihin adamı oğlunu daha da kendisine gülecek olursa kızı karşısına çıkarmasını bekledi. Evlerin avlu duvarları önünde çok araba gördü ama aradığı arabayı bulamadı. Dönüp dolaşıp geldiği ana yola çıktı. O kimseye bir şey sormadığı için kimse de çıkıp ona bir şey sormayı göze alamamıştı. Kasabanın jandarmaları ortadan kaybolmuşlardı. Çarşıya girerken dükkanı önünde oturan bir çömlekçiyi gözü tuttu. Adamın yanında atını durdurdu. Kaylarda kızını Sarıgöl'e gelin veren kimleri tanıdığını sordu. Adam düşündü biraz. ''Sen kimi arıyorsun?'' Beklemiyordu bu karşılığı. Kimse ona soru sormaz, sorduğuna karşılık verirdi. Adamın kendisinden korkmadığını, korkmayacak kadar da yaşlı olduğunu çabuk anladı. ''Sen hele kimleri tanıdığını söyle.'' ''Niye soruyorsun? Sen orasını bilme.'' Adam başını geriye attı. ''Sen onu benden öğrenemezsin.'' ''Niye? Önce şunu söyle, niyetin ne? Niye soruyorsun?'' ''Hayır için mi, şer için mi?'' ''Hayır için.'' Öyleyse ne soracaksan sor, bildiğimi söyleyeyim. 2 hafta önceki karşılaşmayı, yol arkadaşlığını, kaylara hastalarını görmeye gelen damatla kızı anlattı. 15-20 yıl önce evlenmiş olmalılardı. Çömlekçi dinledikçe gülümsemeye başladı. Anladım şimdi kimi dediğini. Sen Adem'le karısını söylüyorsun. Kızların adı da Zehra. Gülümsemesinde, Zehra deyişinde niçin aradığını da anladım diyen bir anlam vardı adamın. Bildiklerini ekledi. Hasta 10 gün önce ölmüştü. Onlar ölüyü toprağa verdikten sonra 2 gün daha kaylarda kalıp Sarıgöl'e dönmüşlerdi. Saadettin bilir gibi tam adamına sormuştu aradıklarını. Çünkü Zehra'nın dayısıyla komşu otururdu çömlekçi. Yollar daha güvenli olur diye neredeyse geceden sabah karanlığında yola çıktığını duymuştu adamın. Ertesi gün, bir gün önceki kılığıyla Sarıgöl'de göründü Saadettin. Kayları dolaştığı gibi Sarıgöl sokaklarına daldı. Sarıgöl bucaktı. Kaylara göre küçük yerdi. Çok geçmeden aradığını buldu. Bucağın alanına çıkan bir sokağın başından bakınca öbür ucunda yeşilli turunculu arabayı gördü. Atıyla sokağa geçti. Araba boy yüksekliğinde bir avlu duvarı önünde duruyordu. Avlunun içi ağaçlıktı. Yaklaşınca duvarın üstünden kızın avluda erik ağacıyla bir dut ağacı arasına çekilmiş bir ipe çamaşır astığını gördü. Kız onu tanıyınca küçük bir çığlık attı. Hem sevinmiş hem şaşırmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Nalınları avlunun taşlarında yankılanarak bir koşu içeriye kaçtı. Atından indi, dizginleri arabanın halkalarından birine bağladı. Kapıyı çaldı. Kapıyı açan Adem Efendi'ye Allah'ın emrini yerine getirmek için geldiğini söyledi. Evin önde sokağa bakan odasında oturdular. Kahveleri kapı aralığından uzatıldı. Kahvelerini içtiler. Adem'e kızı Zehra ile evlenmek istediğini, az çok dünyalığı olduğunu, Allah kısmet eder de evlenirlerse buralardan uzaklaşıp İstanbul'a yerleşmeyi, İstanbul'da yoğurtçuluk yapmayı düşündüğünü söyledi. ana baba olarak kızlarını gözlerinin önünden ayırmak istemezlerse hep birlikte İstanbul'a gidebilirlerdi. Hepsinin başının üstünde yeri vardı. Kimsesi yoktu. Karısının anasını, babasını, ana baba kardeşini kardeş bilecekti. Hepsine bakacak gücü vardı. Adem Efendi tasalı tasalı dinledi onu. Daha kaylara giderlerken yolda önlerine çıktığı zaman kim olduğunu tanımıştı Saadettin'in. O bölgede yaşayan herkes gibi onun da belleği Saadettin'in Zole'den başlayarak sürüp giden abartılmış bir yığın kanlı hikayeleriyle doluydu. Bir komitacıya vermeyi aklından bile geçiremezdi kızını. Ama tedbirli adamdı. Saadettin'e açıktan açığa hayır demenin tehlikelerini sezebiliyordu. Bu durumlarda olağan olduğu gibi karısıyla kızıyla konuştuktan sonra karara varıp bir hafta sonra karşılık verebileceğini söyleyerek kısmetse olur diye sözünü bağladı. Saadettin bir haftayı çok buldu. Süreyi 3 güne indirmeye adamı razı etti. Zehra o gece ağzından söz almak için boş yere döndü durdu babasının yanında yöresinde. Adam atha konuşurlarken Saadettin'in elinden nasıl kurtaracağını düşünmeye başlamıştı kızını. Saadettin'in niye geldiğini karısına kızına bile açmayı gerekli görmedi. Daha o gece gidip bucaktaki jandarma onbaşısından yardım istedi. Onbaşı kendisine Saadettin'i yakalamak için açık bir emir veren olmadığını söyledi. Onbaşıdan umut kesince başka kurtuluş yolları aradı. O gece hemen hemen hiç uyumadı. Sonunda 2 gün içinde Sarıgöl'den manastıra kaçmaya karar verdi. 2 gün içinde ambarındaki ununu samanını elden çıkarabilecek daha bazı ufak tefek eşyasını, keçisini sattı. Tarlasını evini satışa çıkardı. Saadettin'in geleceği günün sabahı bir araba eşyayla evden ayrıldı. Kendisi önden arabanın beygirinin başını çekerek karısı, oğlu Zehra arabanın gerisinde manastıra doğru yola çıktı. Saadettin o sabah erkenden kalktı. Her nedense kötü kötü kokular geliyordu burnuna. 2 gündür karşılaştıklarının bir şeyler saklar gibi baktıklarını sanıyordu kendisine. Sarıgöl'de bir şeyler oluyor gibisine geliyordu. Kuşkular sarmıştı içine. Kıvrak yürüyüşlü bir atla 1 saatlik yoldu Sarıgöl. Ama o kuşluğu bile bekleyemedi. Güneş biraz yükseldikten sonra yola çıktı. Öfkeliydi. Çift sıra fişekliklerini kuşanmış omzunda filintası, belinde tabancalarıyla Saadettin kaptan olmuştu yine. Adem Efendi kızını vermeyecek olursa Saadettin kaptanın yapması gereken şeyi yapacak, kızı kucaklayıp atlayacaktı atı üstüne. Yarım saat geçmeden Sarıgöl'deydi. Küçük alana çıkan sokağın ağzından bakıp da yeşilli turunculu arabayı yerinde göremeyince kuşkuları alevlendi. Topuklarını indirdi atının karnına. Sokağa 4 nala geçip avlu duvarı önünde durdu. Avlu boştu. Çamaşır ipi toplanmış, kuyunun kovası alınmıştı. Evin bütün tahta pancurları, kapıları kapalıydı. Sokak kapısını yumrukladı. İçeriden ses çıkmadı. Komşular kapılarının pencerelerinin arkasında onun ne yaptığını gözlüyordu. Karşı kapıyı vurdu. Yaşlı bir kadın araladı kapıyı. Selam sabahsız söze girdi. Ne soracaksam doğru karşılık ver. Bana yalan söyleyenleri bağışlamam. Komşuların nerede? Kadın ürkek ürkek başıyla batı yönünü imledi. Manastıra gittiler. Ne zaman? 2 saat önce. Hiç düşünmeden kadının gösterdiği yöne doğru 4 nala kaldırdı atını. Kuşkusuz o gidişle 1 saate varmadan arabayı yakalayabilirdi de. Ama öfkesi bir yana hiç de komitacı Saadettin kaptan gibi davranmamıştı bu olayda. Sarıgöl yolu üstündeki bekleyişleri, kaylara gidişi, Sarıgöl'den kız istediği dillerdeydi. Duyurmuştu yaptıklarını. Düşmanlarının beklediği günü hazırlamıştı böylelikle. Zoli'nin tayfalarından 7'si Florina yolu üstünde dar bir geçitte pusudaydılar. Sarıgöl'den gelen yatak yorgan yüklü yeşilli turunculu arabayı gördüler önce. Arabayı çeken adamı arabanın gerisindeki karısı kızı oğluyla bıraktılar geçsin. Aradan yarım saat geçmeden koyakta yankılanan nal seslerini işittiler. Saadettin tayı üstünde dağ yolunu döne döne 4 nala geliyordu. Sağını solunu hiç koklamadan sürüyordu atını. Belli ki önden geçen arabaya yetişmekten başka hiçbir şey yoktu aklında. Pusuya 100 adım kaldığı yerde kayaların arasından uzanan 7 mavzer birden patladı. Binicisi üstünden yıkılan doğru tay ürkerek şahlandı. Kişnemesinden dağ taş yankılandı. Arif Kaptan'la oğlu. Arif Kaptan ile oğlunun Selanik Askeri Mahkemesi'ndeki yargılanmaları kısa sürdü. Yargıçlar kurulu duruşmayı 10 dakikada karara bağladı. Baba oğul ölüm cezasına çarptırıldılar. Savcı iddianamesini okuduktan sonra başkan anladınız mı diye sordu. Yoksa tercüman ister misiniz? İkisi de iyi Rumca bilirlerdi. İddianame bütün maddeleriyle kolaylıkla akılda kalacak kadar kısaydı. 1,5 sayfayı aşmıyordu. İlk sorgularından bu yana suçlarını yatsımak yoluna gitmemişlerdi. Ölüm cezasını hak etmedikleri, savcının idamlarını istemekle haksızlık ettiği kanısındaydılar. Arif Kaptan, istenilen cezanın ağırlığını belirtmek istiyor, başkanın sert, aksi tutumuna bakarak çok kısa konuşması gerektiğini seziyor, söze nereden gireceğini, söyleyeceklerini 3-5 tümceyle nasıl toparlayacağını kestiremiyordu. Oğlu ona bakarak ne diyeceğini bekliyordu. Yargıç sabırsızlandı. ''Yoksa anlamadınız mı?'' Arif Kaptan yumuşaklıkla karşılık verdi. ''Anladık Bay Yargıç.'' ne duruyorsunuz? Anladınızsa söyleyin. Ne diyorsunuz bu olanlara? Önce sen söyle. Doğru Bay Yargıç, bu kaza elimizden çıktı bir kez. Oldu ama. Aması ne? Açık açık kabul ediyorum desene. Yani Çavuş Lukas ile Erstratis'i Cuma'da baba oğul siz vurdunuz öyle mi? Arif Kaptan yine hemen karşılık veremedi. Sonra dağa çıktınız. 4 yıl. Başkan önündeki dosyayı biraz karıştırdı. Hatta daha fazla. 5 yıla yakın. Adam soydunuz, hırsızlık, çapulculuk ettiniz. Adam soymadık. Hırsızlık, çapulculuk etmedik. Yargıç sinirlendi. Her neyse. Şimdi onun üzerinde durmuyoruz. Söyle, Çavuş Lukas'ı hanginiz vurdu? Adını bilmem. Tanımam da. Vurduklarınızdan biri Çavuş'tu. Adı Lukas'tı. Olabilir. Sana kim vurdu diyorum. Ben vurdum. Erstratis'i, onu da tanımam. Onun da adını bilmem. Onu kim vurdu? Onu da ben. Ya oğlun? Yanımdaydı. 17 yaşındaydı o yıl. Değil, nişan almasını, doğru dürüst mavzer tutmasını bile beceremezdi. Tanıklar öyle demiyorlar. O da ateş etmiş, o da silahlıymış. Günaha öyle diyenlerin boynuna. Peki neden ateş ettiniz? Neden vurdunuz? İki genç canı kıydınız. Arif Kaptan derinden bir iç çekti. Ah be Bay Yargıç, ne diyeyim sana şimdik? Ne desem tam tutmaz doğruyu. O günler öyleydi. Şimdiki gibi değildi. İçten de bu üzüntüsü. Balkan Savaşı'na kadar kendi halinde bir köylüydü o. Kanunlara en ufak bir karşı gelmişliği yoktu. Kaylara yakın Cuma'da kendi ekip biçtiği bir tarlası, bir evi vardı. Kaylar, şimdiki adı Ptolemais. Binek atları yetiştirir, eğitirdi. Balkan Savaşı çıktı. Cavit Paşa Yunanlıları bozdu. Ordusuyla kaylara girdi. Yunanlılar kaçtı. Arkadan Sırplar bastırınca Cavit Paşa Florina üstünden Manastır'a çekildi. Yunanlılar geri geldi. Yenilenlerin kini, öfkesi içindeydiler. Karşılarında ordu yoktu. Zenginler, durumu az çok yerinde olanlar orduyla birlikte Manastır'a kaçmıştı. Arif Kaptan gibi toprağından, yerinden kopması güç, fakir fukara kalmıştı geride. Yunanlılar ilk yenilgilerinin acısını onlardan aldılar. Alasonya'yı, Serfice'yi yerle bir ettiler. Kaylara o öfkeyle girdiler. Genç yaşlı kadın, çoluk çocuk demeden. Kaylarla Kozana'da 3000'i aşkın insan öldürdüler. Bütün kayları, köylerini yakıp yıktılar. O kargaşada bir top mermisi de Arif Kaptan'ın evi üstüne düştü. Kaptanın karısıyla 13 yaşındaki kızı, iki tayı çöken damın ahırın altında can verdiler. Arif Kaptan'la oğlu İsmail dışarıdaydılar. Koşup geldiler. Yıkıntılar arasından ölülerini çıkardılar. Evin bahçesine gömdüler. Kaptan mavzerini, tabancasını, fişeklerini buldu. Yol üstünde ölü kalmış bir komşusunun elindeki mavzeri çekip aldı, oğluna verdi. Cuma'dan kaçıyorlardı ki küçük bir Yunan öncü birliğiyle karşılaştılar. 8-10 kişi vardılar. Mavzer ellerinde açılmış yaklaşıyorlardı. Ses duydukları yere ya da kımıldadığını görecekleri her canlıyı ateş etmeye hazırdılar. Arif Kaptan'ın yıkılan evinin ölen karısıyla gelinlik kızının acısıyla dağlanıyordu yüreği. Doğup büyüdüğü köyü yanmış, yıkılmıştı. Yıkıntılar arasından iniltiler geliyor, sokaklarda yakınlarının, tanıdıklarının ölüleri yatıyordu. Öncü birliğinin erlerini görünce bütün bu cinayetleri işleyenleri ele geçirdiğini sandı. Birliğin başındaki çavuş onları görmüş, mavzerini omuzluyordu. Oğlunu bileğinden tutup yanından geçtikleri damın duvarı gerisine çekti. Damın gerisinden iki el ateş edebildi. Birinde çavuşu, ikincisinde de çavuşa en yakın eli devirdi. Niyeti birlikteki erlerin hiçbirini sağ bırakmamaktı. Üçüncü bir el ateş etmek için bakındığı zaman ortada kimseyi göremedi. Yakınlarda daha büyük Yunan kuvvetlerinin silahları duyuluyordu. Oğlu ile oyalanmadan Malinka Dağı'na doğru vurdular. 1917 Haziran'ında Zelenich Pazarı'nda dolanırlarken yakalandılar. 1912 Kasım'ında dağa çıktıklarına göre 4,5 yıl dağlarda kalmışlardı. Bu 4,5 yıl içinde çok şey değişmiş, talihleri kötüden iyiye, iyiden kötüye dönmüş durmuştu. İlk aylar dağlarda gizlenmeleri oldukça güç olmuştu. Savaşta yenilmiştik. Türk köylerinde köylüler yılgındı. Kaçakları saklamakta çekingen davranıyorlardı. Gücüne güveni artan Venizelos hükümeti jandarması ise dağlardaki bütün suçluların ardına düşmüştü. 1913 Haziran'ına kadar baba oğul ne zaman sıkıştılarsa atıcılıkları, cesaretleriyle gözünü yıldırdıkları jandarmaların elinden kurtuldular. Haziran'da Sırplarla, Yunanlılar, Bulgarlarla savaşa tutuştular. Dağlardaki kaçaklar unutuldu. Savaşı kazanan Sırplarla Yunanlılar Makedonya'yı bölüştüler. Yunan hükümeti Balkan Savaşı'nda evleri yanan yıkılanlara zararlarını ödedi. Bölgeye barış yerleşmeye başladı. Ama iç çekişmeler kapanmış sayılmazdı. Bulgarlara karşı suç işleyenlere nasıl Yunan jandarması gözlemiyorsa Yunanlılara karşı suç işleyenlere de Bulgar köylüleri yardımcı oluyorlardı. Türk köylüleri yenilginin ilk korkularından sıyrılmışlardı. Arif Kaptan'la oğul bu dönemi hem Bulgar hem de Türk köylülerinden yardım görerek geçirdiler. Derken Birinci Dünya Savaşı çıktı. Yunanistan savaşın dışında kalmıştı. Baba oğul cahildiler, politikadan anlamazlardı ama yine değişen bir şey vardı havada. Rumlar eski kavgaları, kinleri unutmuş görünüyorlardı. İzlerine düşen jandarmalar eskisi gibi atılgan değillerdi artık. Canları tatlıydı. Bir çarpışmayı önlemek, kaçmalarını kolaylaştırmak için neredeyse haber vererek geliyorlardı üstlerine. Bir dönemde böyle geçti. Derken 1916 yazı ortalarında yeniden karıştı Yunanistan. Venizelos Atina'dan kaçmış Selanik'e gelmişti. Selanik'te subaylarla birleşti. Sonunda kralı devirdi. Yine başvekil oldu. Yine jandarmanın kovalamaları sıklaştı. Halk arasında eski kinler körüklendi. Baba oğul akıl erdiremiyorlardı bu değişmelere. Yaşadıkları bunca kanlı olayların, gördükleri yığınla ölümlerin ardından neredeyse suçsuz saymaya başlamışlardı kendilerini. Er geç bir af çıkacağı, jandarmaların izlerini bırakacağı umudunda oldukları günlerde yakalandılar. Başkan, yani dedi, savaş vardı. Arif Kaptan söylemek istediğini bulduğunu sandı. 3-5 kelime daha suçsuzluğunu açıklayabilecekti. Savaştı olan. Genç yaşlı kadın çocuk demeden 3000 kişiyi öldürenlerin için öldürdünüz diye yargılayan yoktu. Kendileri de savaşmışlardı. Yargılanmaları gerekirdi. Siz asker değildiniz. Savaş bize karşıydı, bizimleydi be yargıcım. Başka asker yoktu ortada. Bize ateş etmeseler adını bilmediğim, yüzünü bile görmediğim askerleri neden öldüreyim? Karım, 13 yaşındaki kızım öldü. Onları gömmüş kaçışıyorduk, mavzerle karşımıza çıktılar. Yargıç kesti. Yeter. İsmail'e döndü. Senin başka bir diyeceğin, babanın dediklerini ekleyeceğin var mı? İsmail babasına baktı yine. Arif Kaptan bir baş devinimiyle cesaretlendirdi oğlunu. İsmail umutsuzca "Babam söyledi" diye mırıldandı. "Bu kadar mı?" İsmail çaresizlikle ellerini hafifçe yana açtı. "Gayrı gerisini siz bilirsiniz." Başkan sağındaki solundaki yargıçlarla alçak sesle bir iki tümce konuştu.